Eylül.
Ayrım 13.
O gün öğleden sonra üçü birden yine bahçeye gidiyorlardı. Bu, boğazın köşeleri, bucakları buğularla dolup denizin sıcaklıktan yorgun serildiği bir gündü. Ancak bahçede otururlarsa sıcaklığın şiddetinden biraz kurtulacaklarını, orada biraz hava bulacaklarını sanmışlardı. Bahçenin yolunda yürürlerken karşıdan bir gencin geldiğini gördüler. Delikanlı bu kadar ıssız bir yerde, birisi hanım olmak üzere üç kişinin dikkatli bakışları altında bulunmaktan dolayı imiş gibi hafif sıkılarak geçti. Bu güzel, zarif, ince bir delikanlıydı. O geçince Süreyya Suat'a, "Bu kim Suat, tanıyor musun?" diye sordu. Onu birkaç kere daha gördüğünü sanıyordu. Arada sırada şurada burada rastladıkları olmuştu. Hatta dün Necip yanlarındaki yalının iskelesine sandalla çıkarken görmüştü. Birden hatırlıyordu ki bir günde vapurda rast gelmiş ve onun vapur yeni mahalleden kalkıp aşağı doğru dönmek üzere pazar başına yaklaştığı zaman yalılara pek dikkatle bakması dikkatini çekmişti. Necip bunu düşünürken Suat Süreyya'nın sorusuna "Bilmem" diye yanıt verdi. Ve Necip'e bu düşünceler arasında bu çocuğun her gün karşılarına çıkmasına önem vermeyerek nedenini ararken öyle geldi ki Suat bu sözü söylemek için bir an tereddüt geçirdi. Ve bu da yetti. Bir anda, o zaman bir saniyede eski Necip, kuşkucu, asabi, karanlık Necip yeniden uyandı. Kadınlardan öyle hainliklerle, öyle aldatılmış, bazılarını o kadar küçümseyerek aldatmıştı ki şimdi yüreğine bir yılan girmiş, Suat'tan başka hangi kadın olsa şüphe edecek bir yetenek kazanmıştı. Hatta ona bile benliğini kuşkuya bırakmaktaki alışkanlık ve kuşkuya olan eğilimiyle Suat için bile kendi kendisine sakın diyordu. Süreyya'nın sorusu, gencin telaşı, Suat'ın hafif bir tereddütle sırlarla nemli çıkan sesi, dudaklarını ıslatan tebessüm. Bunlar kuşkuyu harekete geçiriyor ve zehrini yüreğine akıtıyorlardı. "Ah, ben budalayım, divaneyim," dedi. Bunda hiçbir münasebet, bir varsayım için hiçbir neden yoktu. Kendisinden bir iğrenmeyle kaçmak isteyerek, "Hem mümkün değil, mümkün değil," dedi. Fakat eline geçen en küçük nedenlerle elemler yaratmaya o kadar alışmış, onu öyle bir zevk derecesine çıkarmıştı ki varsayımını mümkünmüş gibi düşünmeye koyuldu. Bu önce yavaşça sokularak, okşamalarla, ricalarla, dinlemekle zorlayarak elinde olmadan ortaya çıkan bir sürü soruyla başladı. Bunlar öyle şeylerdi ki dinledikçe düşündürüyor, kuşkulanmak zorunda oluyordu. Ve kuşku gelir gelmez yalnız bir olasılıkla ortaya çıkan bu varsayımla ateşli bir azap içinde yanmaya başlıyordu. Suat'ın başka birini sevmesi olasılığının, onun saflık ve namusundan doğan bu kuşkunun zehirli tırnakları vardı ve bunlar dokundukları yeri ateş gibi yakıyorlardı. "Ya öyleyse, ya Rabbim, ya bu sahi ise," diyordu. Bu olasılık onu gerçekmiş gibi acılar içinde bırakmaya başlayınca Suat hakkındaki güveninden bilmeyerek uzaklaşmış oluyordu. Ona bakarak bu gözlerin, bu dudakların, böyle kirli hainliklerin kadını olmadığını düşünmek, bütün o kadar zamandır hayran olduğu melekliğini hayal etmek istiyor. "Nasıl olur, başkaları için peki, fakat onun için mümkün değil," demeye uğraşıyordu. Onun her günkü hayatını göz önüne getirerek bu hayatta öyle olasılıklar bulunmadığını tekrar ediyordu. Fakat o sorular, o hain sorular tekrar kulaklarına, tekrar ruhuna sokuluyor, uzayıp gidiyordu. "Kadın değil mi?" diyordu. Onları ne zaman insan yeter derecede anlamış, tanımış olurdu? Öyle olmasına ne engel vardı? Görünür bir neden, bir işaret yoksa bile herkes bilmez miydi ki kadınlarda böyle şeyleri gizleyebilmek için ne hain yetenekler, kolaylıklar, ne başarılar vardır? Neden? Ama onlara hainlik için neden diye sormak kadar budalalık olur mu? Bu onlar için bir ihtiyaç, aldatmak, arkadan vurmak, doğal bir hayat görevi gibi değil midir? Ah, onlar böyle kirliliklerle aldatıldıklarına, kendilerine, büyük, temiz ruhlarına aldananlara acaba nasıl bir bakışla bakarlar ya Rabbim? Bunlara bir yanıt gerekliydi. Bu yanıtı aradıkça, hatta Suat'ın hayatında bile böyle bir harekete eğilim buluyor, Kadınların mantık dışı, bilmece oluşları onu nedenler icadına sürükleyerek artık olaylar uydurmaya başlıyordu. Sahiden böyle bir şey olsaydı diye yanarak hayal ederken, delikanlının önceden verilen haberler üzerine orada burada karşılarına çıkması, hatta bugün Suad'ın kendilerini buraya getirmesi de belki hep onun için olduğunu düşünmek onu harap ediyordu. Ah, hepsi mi böyleydi? Hepsi mi kadındı? Onun böyle bir şey yapması, yapabilmesi mümkündü, öyle mi? Birçok zaman kendisi için kadın sözcüğü yalnız saçma, hain, kuş beyinli anlamlarına gelmişti. Ve şimdi tekrar kadın sözcüğünü o anlamda kullanınca bunu o kadar zaman namusuna hayran olduğu Suad'a uygulamak ona acı, pek acı geldi. Mümkün mü Suad? Sen de böyle bir şey yapar mısın? Sen de mi çamursun ya Rabbim? Sen de mi Suad diye sormak istiyordu. Ve bunun böyle olmaması için bir neden bulamayışı, kendisini doğrulayamayışı pek kötü geliyordu. Ah, ne kadar yazıktı. Bu kadar güzel, temiz, büyük bir ruhun da heveslere esir kalıp düşmesi, çirkinleşmesi olasılığı. Ah, ne kadar yazıktı. Niçin böyle oluyordu? İnsanın hayatını, temizliği, saflığı, namusu için feda edebileceği bir kadını bulmanın ne kadar güç olduğunu düşündükçe kalbi ağlayacak kadar derin bir acıyla sızlıyordu. Sonra Süreyya'ya bakıyor, onun hiçbir şeyden haberi yok, masum, kuşkulanmaz gördükçe zavallı Süreyya diyordu. Her şey, bütün onları mutluluk yuvası, o kadar zaman gözünde büyüttüğü, azizleştirdiği bu iffet yuvası üzerine yıkılıyor, altında kalıyor sanıyordu. Zaten var mıydı? Bir yuva, bir mutluluk, bir iffet var mıydı? Hiçbir yerde yoktu ve budala, bunun olmadığını, hiçbir yerde olmadığını bildiği halde burada var sanmıştı, öyle mi? İşte kendisine bir ders. Fakat o bundan da yararlanmayacak, ah o hala akıllanmayacak, hala ruh şairinin sefil bir oyuncağı olacaktı. Kesin diye kabul etmemekle birlikte esas kabul edilmiş gibi ayrıntıları düşündükçe deneyimleriyle bu ayrıntıları o kadar canlı, o kadar gerçek olarak hayal ediyordu ki bunun gerçeğine aldanarak şimdi esasa bile inanır gibi oluyordu. Suat için hiç aklına getirmediği bu lekelerin şimdi bir rastlantıyla, bir olasılıkla onun içinde mümkün olduğunu kabul etmek acı zorunluluğuyla ezilirken, Suat, ne oluyorsunuz, dalgınsınız Necip Bey dedikçe, burası o kadar güzel ki insanı hüzünlendiriyor diye yanıt vererek, nasıl mümkün olur ki bu saf ses başka birine hitap etsin ve bundan mutluluk duysun da bunu gizleyebilsin diyordu. Ve böyle onların hayatını Suad'ın kendilerinden gizlediği bir aşkı varmış da kendisi bunun tanığıymış gibi her türlü ayrıntısına kadar görür gibi, o hayatı onlarla birlikte yaşıyormuş gibi oldukça onlarla gizli mektuplar, haberlerle ya da vedada tekrarlarla, ricalarla, titreyerek verilen kararlarına Süreyya ile kendisinin nasıl oyuncak olduklarını gördükçe haykıracak kadar acı duyuyordu. Suad'ın ateşli özlemlerini, ona aşkını göstermek için nasıl her şeyi feda etmek, her şeyi küçümsemek yeminlerini, titreye titreye nasıl beklediğini, nasıl aradığını, gördüğü zamanlar nasıl mutlu olduğunu, ona kalbinin nasıl bir mutluluk cümlesiyle atıldığını ve bütün bunlar içinde kendisinin nasıl küçüldüğünü, onun yanında hiçbir yeri olmadığını görüyor ve ölüyordu. Evet, ölüyordu. Önce Süreyya'ya acımakla başlayan duyguları şimdi kendisinin de bir oyuncak olmasından taşmış, hırs, acı, tiksinme, merhametsiz bir ateşle onu yakmaya, hiddet ve şiddet onu kudurtmaya başlamıştı. Ah, eğer sen de yalansan Suat, eğer sen de ihanet içindeysen, o halde kime tutunmalı, neye inanmalı, neye inanmalı diye ağlayacağı geliyordu. Ah, nasıl anlıyordu, 2 aydan beri sanki gördüklerine, ciddi deneyimlere dayanarak kurulan felsefe binasının, onu büyük bir teselli soluğu ile serinleten, yaşamaya cesaret ve umut veren bütün hayallerinin birden ne kof ne gülünç bir biçimde boş olduğunu anlıyor, onların yıkıntısı altında nasıl harap oluyordu. Ah, hepsi de boş, hepsi mi haindi? Demek hepsi istisnasız hain olabilirlerdi. Her şey boş, hep felsefeler, inançlar, meslekler, hepsi. Ama bu kadınlardan bir tane olmayacak mıydı ki? Yüce bir ihtiyaca bağlanmış, hayali yüksekliklerin özlemini çekerek bu kirliliklerden nefret duyup temiz yaşasın. Hiç, hiçbir tane. Halbuki o bu imkansızlığı mümkün sanmıştı. Hayatın akışına kesin etkisi olan düşüncelerin ne kadar bizim ruhumuza uydukları, ihtiyaçlarımıza uydukları için ortaya çıkması ve nasıl işte yalnızca onun için doğru sayıldıklarını tekrar kabul etmek zorunda kalması, dünyada sabit, düzenli bir gerçek, yüce bir düşünce olmayıp zamana, mekana, kişiye göre hep boş, hep anlamsız kalışlarını tekrar görmesi onu eziyordu. Suad'ı öyle görmüştü. Çünkü ruhunda öyle bir ihtiyaç, bir namus özleyişi vardı. Şimdi kendi büyüttüğü, kendi yükselttiği hayal amacının ne kadar kendiliğinden büyümüş, yok hükmünde, kuruntudan ibaret bir şey olduğunu görüyordu. Eve gidince demin bir olasılık derecesinde kalabilen şey bir gerçek haline pek kolay girdi. Evin herhangi hayatında ancak şimdiki gözleriyle bakılırsa görülebilecek, bu düşünce ve kuşkuyu ortaya çıkarıp güçlendirebilecek şeyler görür gibi oluyor, her köşeden bir sır var gibi geliyordu. Suad'ın ev hayatında, işlerinde, gidip gelişlerinde, kayboluşlarında önceden bir anlam verilmeyen fakat şimdi epey anlamlandırabilecek haller vardı. Yukarı hizmetini gören orada bulunmuş bir Rum hizmetçi kız vardı ki böyle işler için yaratılmış gibiydi. Pencerelerde, kapılarda, odaların tenhalığında hep bu hayatı kolaylaştıran bir uygunluk göze çarpıyordu. Kendisinden iğrenerek fakat içi yandığı için arzusuna dayanamayıp gizlice merak ettikçe bir belirti, artık hiç kuşkuya meydan vermeyecek, onu gerçekle yüz yüze tutacak bir gelirtik görmekten bir korku ürpermesi hissediyordu. Odasına kapanıyor, üzerine görev olmadığı için önem vermemesi gerektiğini düşünerek başka şeylerle meşgul olmak istiyordu. Fakat bir düşünce onu gelip ele geçiren ve tatlı olduğu için terk edilemeyen, pek çok acı olduğu için o kadar tatlı gelen bir düşünce vardı ki ona benliğini kaptırmamak elinden gelmiyordu. O delikanlının bakışlarıyla kendilerini görüyordu. Bu önce o kadar sert bir acılıkla kendisini yaktı ki öldürürüm diye söylendi. Evet, kendisinde o çocuğu öldürebilmek yeteneği görüyordu. Bazen bu düşünceden bir sapma oluyordu. Aynanın karşısına geçip elleriyle şakaklarını yumruklayarak "Suat, Suat, bu nasıl mümkün olur? Oh, değildir. Ben kötü, kötü bir adamım." dediği oluyordu. Fakat Suad'a dikkat ettikçe onu tanıdığı gibi pek başka türlü bir kadın görüyordu. Onun sessizliğinden, uysallığında korkunç fırtınaların şimşeklerini görür gibi oluyordu. Ve bu göğüste gerçekten eşsiz bir kadın, bir fırtınalı kadın kalbi bulunup da böyle rastgele bir çocuğa iradesini teslim edişini, onun için herkesi, her şeyi feda edecek bir hale gelişini, gözlerini kan bürümeden düşünemiyordu. Ve zavallı Süreyya, habersiz, saf, hep bunları yükleniyordu, değil mi? Kendisi bile gözünden kıl kaçmaz, uzağı görür olduğu halde hiçbir şeyden kuşkulanmamıştı. Çünkü kadın Dalila diyordu. Çünkü bu iş için var olmuşlar, çünkü kadınlık demek aldatabilmek demek olduğu için ne kadar çok kadın olurlarsa o kadar kolay aldatabileceklerdir. Ve Suat, Necip'in gözünde kadın her anlamıyla, her inceliğiyle, bütün şiirleri, bütün kirlilikleri, her yeteneği, her eğilimiyle kadın, en yüksekleri kadar büyük kadındı. Bari bir büyük, dayanılmaz, yılların öldüremeyeceği, ateşli bir bağ olsaydı, bari böyle bir ateş özrü olsaydı. Hayır, öyle olamazdı. Buraya geleliden beri şu 3 ay içinde böyle yapmak, bu sefil eğilime boyun eğivermekten başka bir şey değildi. Bugün akşamüstü yine delikanlı sandalla yalının önünden geçiyordu. Necip odasından aşağı bakınca balkonda Süreyya ile Suad'ı gördü. Suad çok doğal bir tavırla sandala baktı. Sandal uzaklaştıkça Suad onu gözüyle izliyordu. Çocuk ikide bir de başını çevirip arkasına bakıyor, korkuyormuş gibi bir çekingenlik gösteriyordu.
Ayrım sonu.